Ayrım 24. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 261. 80. Mary'nin iki gözü iki çeşmeydi. Evet, gerçi babasının ağır hasta olduğunu biliyordu ama ölüm haberi yine de ansızın yakalamıştı onu. Bütün gece Montparnasse'da ressamlarla içmiş, sabah eve döndüğünde telgrafı bulmuştu. Babası çok uzaklarda, sarı ırmak kıyısındaki bomboş evlerinde ölüm döşeğinde yatarken, burada sabahlara kadar içip neşelendiği için kendini kınamıştı. Çocukluğunu, babasının nasıl kendisiyle saklambaç oynadığını, masallar anlattığını anımsadı. Niye yazmadım sanki ona? Simidal hiç şüphesiz rezilim biriydi. Evet, ama babam bunu görmüyordu. Aptal bir çocuktum zaten. Şimdi ise denizdeki bir çöp gibi yapayalnızım. Elimden hiçbir şey gelmez. Zaten hiç kimseye de gerekli değilim. Hiçbir zaman bugünlerde olduğunca sevecen olmamıştı Nivey ona karşı. Sık sık rahmetli kayınpederinden söz ediyor ama sesi derin bir nefreti yansıtıyordu. Akşamlarını da evde geçiriyor ve gelene gidene acısının büyüklüğünü anlatıyordu. Hep yılgın duran yüzü bu sıralar anlatılmaz bir kederi yansıtıyordu. Zor oluyordu aslında bu rolü oynamak. İçinden düğün bayram ediyordu çünkü. Sonunda ölmüştü işte sarı. Mary çok şükür politikaya ilgi duymuyordu. Transok'ta, entrikalarda, casuslukta sona eriyordu. Şiire verebilirdi kendini artık Nivey. Hiçbir denetleme korkusu duymadan para harcayabilir, insanca yaşayabilirdi. Budalalar vardır mutluluk, fırtınalı dönemlerde yaşamak ve tarihi yaratmaktır onlar için. Saçma. Tarih insanda neyi isterse onu yaratıyor. Savaş başladığında şimdikinden çok daha gençtim ve en iyi şairlerden biri sayılıyordum. 11 yıl her şeyimi alıp götürdü. Hem de en güzel şeylerimi. Şirkenin ya da Albay Hallenberg'in aşağılamalarına, umacı gibi bir kadınla evlenmeye, sarının budalalıklarına, Nihales'in kaprislerine katlanmam gerekti. Dazlaklaşmam da ya da şişmanlayıp derilerimin pörsümesinde değil sorun. İlhan Perime ne oldu? O da yaşlandı. Özgürlüğe kavuştuğum şu anda canım gülmek, şampanya içmek istese bile asık bir yüz takınıp senatörü övmek zorundayım. Ama elden ne gelir? Paralar Mary'de ve bu isterik karının ne zaman ne halt edeceği hiç belli olmaz. 2 hafta sonra Mary, avukat Johnson'dan bir mektup aldı. Avukat, senatörün bütün servetini Pax Ajansı direktörü Benson'a bıraktığını, ona yalnızca annesine ait mücevherlerin kaldığını yazıyordu. Mary gülümsedi. Demek ki son nefesine kadar gönül verdiği politikanın içinde kalmış. Ne bir gücenme, ne bir kızgınlık duydu Mary. Doğruca ressamlarının yanına gitti. Bu sıralar yaşlı bir İsveçliye kaptırmıştı gönlünü. Kübizm derdi İsveçli, insanlık dışıdır. Ama çizilen o zikzaklar yok mu? Onlar insanların binbir türlü tutkularını yansıtırlar. Avukatın mektubunu salondaki masanın üzerinde bırakmıştı Mary. Eve sabaha doğru saat 4'te döndü. Nivey uyumuyordu. Onun yüzünü gören Mary korktu. ''Neyin var? Hasta mısın?'' Ağır bir küfür savurdu Nivey. Onun elinde Johnson'ın mektubunu tuttuğunu gören Mary. ''İşte sana güzel bir sürpriz.'' dedi. ''Artık ajansınla ilişkini kesebilirsin. Bu işten tiksindiğini söyler dururdun.'' Nivey bağırdı. ''Budala, tam babanın kızısın. Neyle geçineceğiz peki biz?'' Mary şaşırmıştı. Neden böyle bozulduğunu anlayamadım. Sen benden önce de yaşıyordun ve anlattığına göre fena da değildi yaşayışın. Tabii bu daireden çıkmamız gerekiyor. Kısacası herkes gibi normal bir hayat süreceğiz biz de. Sen bir işe girersin, ben de arkadaşlarla konuştum. Mağazalara klips, kolye, bilezik dağıtmamı önerdiler. Pekala da geçimini sağlayabilirmiş insan bu yolla. Bana sorarsan hatta neşeli bile. ''Bırak bu aptalca lafları, yaşamak değil, kürek mahkumluğu derler ona. Ben şairim, yoksulluk çekmek istemiyorum. Boş zaman gerek bana. Mahkemeye başvurmalısın. Senin o rezil Amerika'nın yasalarını bilmiyorum ama Fransa'da olsaydı hiç değilse paraların bir kısmını kurtarabilirdik. Yarın avukata telefon edeceğim.'' ''Ben mahkemeye falan başvurmam. Paralar babamın da ve o da onları istediğine dağıtmak hakkına sahiptir.'' ''Nasıl yani başvuramazsın? Biricik çıkar yol davayı kazanmaktır.'' ''Yapmayacağım diyorum sana o kadar.'' Nivey çileden çıktı. ''Orospu bir dakika olsun sevdim mi sanıyorsun seni? Seninle evlenirken midem bulanıyordu. En düşük sokak kızını bile sana yeğlerim. Cenabet suratlı.'' Mary odasına çekildi. Ertesi sabah da eşyalarını toplayıp Göte Caddesi yakınlarında ucuz bir otele çıktı. Akşamlar her zamanki gibi kahvede oturuyor, konyak içiyor ve İsveçli'ye ''Eğer canın istiyorsa benimle yatabilirsin.'' diyordu. ''Yok eğer istemiyorsa Lucy'yi kandırmaya çalış ve şunu bil ki bende para yok. Biricik güzel şey bu hayatımda.'' Mağazalara Suzan'ın yaptığı klipsleri dağıtacağım. Ama istersen benimle yatabilirsin. Yapabilirsin bunu. Şunu bil ki 45 yaşındayım ben. Bugün kocamı terk ettim. Alçağın biriydi ve ben bunu ne zamandır biliyordum. Önce Almanlarla çalıştı. Sonra da başka bir takım çirkefliklere bulaştı. Yeri gelmişken söyleyeyim. Şairdir kendisi. Şiir yazmak istiyor. Hiçbir anlamı olmayan. Seni zikzaklar gibi yani. Şunu bil ki senin resimlerin 10 para etmez. Seninle olmam yalnızca ressamlarla dolaşmaya alıştığımdan ne de olsa iş adamlarından daha iyidir ressamlar. Yeri gelmişken söyleyeyim. Hayatta hiçbir şey yapmadım ben. Ne iyi ne kötü. Hayır, kötü şeyler yaptım. Bir zenciyi öldürdüm. Şunu bil ki onunla yatmak istedim ama o istemedi. Eğer savaş olursa ne âlâ. O zaman herkes ölür. Yok eğer olmazsa zehirlemeli insan kendini derim ben. Çuçu'nun yaptığı gibi. Yeri gelmişken sorayım. Bana gerdenal yazacak bir doktor tanıdığın var mı? Eğer savaş olursa bunun da bir gereği kalmaz. Bediye, Senatör Love'un mirasını, Pax Ajansı'nın direktörüne bıraktığını, Nive'yi karısını terk ettiğini ve şairin çok pis bir durumda kaldığını biliyordu. Bunları Neales'ten, kendi karısından ve eskiden Mary'nin salonuna devam eden öteki kadınlardan duymuştu. Tüyler ürpertici, savaş söylentileri, politik entrikalar, açığa çıkan yolsuzluklar, karşılıklı hücumlar ortamında para için evlenen ve sonunda bir dolar bile paraya kavuşamayan Nive'in başına gelenler hem neşeli hem ders verici klasik bir fable gibi geliyordu herkese. Tabii herkes değişik sonuçlar çıkarıyordu öyküden. Bayan Bediye örneğin şöyle diyordu. Para düşkünlerinin sonu budur. Parlamentodaki skandalı ve kocasının gizli harcadığı paraları anımsıyordu. Garsi ise gülümseyerek, Amerikalıların diyordu, ceplerine inanabilirsin ama yüreklerine hayır. Lou'un vasiyetnamesini Bediye'ye anlatan Neales, sözlerini olaydan gönül kırıcı bir öğüt çıkartarak tamamladı. Rahmetli senatör çok kendine özgü bir adamdı. Güneyliler ateşli olur ama o sağduyuluydu. Bazı Avrupalılar bizim temiz yürekliğimizi saflık sanmakla yanılıyorlar. Böyle düşünenler bir gün Nive'in acıklı durumuna düşebilir. Herkes gülüyordu Nive'ye. Acıyan yoktu. Transtok'un kapatıldığını duyan Bill Coster ise Nive'den biraz para koparabilmek umuduyla hemen ona koşmuş ve işte demişti. Şimdi siz de kumun üzerinde kaldınız. Solungaçlarınızı ıslatabilmeniz bile olanaksız. Dokunaklı bir şiir yazacağım sizin için. Bediye uzun süre kabul etmedi Nive'yi. İşinin çok olduğunu bahane ediyordu. Aslında şu son günlerde keyfi hiç yoktu. Hükümetin durumu sallantıdaydı. Komünistlere zafer borusu çaldırmamak için Bediye'yi yerinde bırakmışlardı. Ama yeni bir düzenlemede bir bakanlık koltuğunun da ona düşeceği çok şüpheliydi. İftira çamurunun az da olsa izi kalıyordu. Sonunda sevecen bir tavırla kabul etti Nive'yi. Kendini şikayet dinlemeye hazırlamıştı ama Nive sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Herhalde Transtok'un kapatıldığını duymuşsunuzdur. Açık konuşmak gerekirse omuzumdan dağ gibi bir yük inmişçesine hafifledim. Gazeteci değilim ben. Yaptığım iş kendimi şiire vermeme engel oluyordu. Savaştan önce emniyet müdürlüğünde çalışmıştım. Aslında devlet memurluğu benim için ideal bir görev değil ama biliyorum ki benim de bir vatandaşlık borcum var. Bana Monsieur Bediye üstesinden gelebileceğim bir iş sağlayacağınızı umuyorum. Nive'yi kabul etmeden önce Bediye aralarında geçebileceği konuşmayla ilgili her şeyi uzun uzadıya düşünmüştü. Şairin ricasını yerine getireceğine söz verecek, onun yeteneklerine saygı duyduğunu söyleyip konuşmayı şiir üzerine çekecek. Sonra da ona uygun bir görevde boş kadro olmadığını söyleyecekti. Paul Valery'nin manevi mirasçısı bir şaire vergi dairesinde sekreterlik gibi kadro dışı bir görevi de öneremezdi ya. Ama Nive'yi dinledikten sonra Bediye bozulmuştu. İyi ama bu çalım, bu force ne? Oysa mahvolmuş durumda. Sonra benim üstüm değil ki. Neales'in üstüydü o. Amerikalılardan ağzının payını aldı. Şimdi kendini toparlamaya çalışıyor. İşin kötü yanı şu aziz dostum, dedi Bediye gülümseyerek. Savaştan önce emniyet müdürlüğünde çalıştığınızı hatırlattınız az önce. Çok güzel bir şey bu. Ama aynı emniyet müdürlüğünde Almanlar zamanında da çalıştığınızı unutuyorsunuz. Ben o sıralarda direnişçiler arasındaydım. Canımı tehlikeye atmıştım. Siz ise Albay von Hallenberg'in buyruklarını yerine getiriyordunuz. Size sitem etmek, sizi kınamak aklımdan geçmez. Şairsiniz siz ama bunu herkes anlamıyor. Çok ciddi zorluklarla karşılaşacaksınız siz. Bunu bir dostunuz olarak söylüyorum ama yine de size bir iş ayarlamaya çalışacağım. Pazartesi günü sekreterime uğrayın, o size sonucu bildirir. Nivey sonucu öğrenmek için geldiğinde uzun süre kağıtları, dosyaları karıştıran sekreter, Sayın Bakan size Paris gümrüğünde bir iş buldu dedi. Daha ayrıntılı bilgi için Monsieur Perrichon'a başvurun. Ve Nivey hızla düştü. Artık iş arkadaşlarına benziyordu. Keyifsiz, çabuk sinirlenir olmuştu. Bezginlikle nakliye senedi olmadığını söylüyor. Labelye'nin Liège'den gelen 3 vagonu yanlışlıkla dönüş bölümüne kaydettiğinden Jerry'in çok sigara içtiğinden yakınıyordu. Çatı katında bir oda kiralamıştı ve akşamları şiir yazmaya çalışıyordu. Bütün sözcükler sinirine dokunuyordu. Kaba ve ağır buluyordu sözcükleri. Oysa düşünceden kurtulmak istiyordu. Böylece hep olduğu gibi çocukluk yıllarına dönüyordu. Mutluluğa en yakın olduğu zamanlardı o günler. Ne bir akıl kırıntısı, ne bir yalan söz, ne yüzyıllardır yapıla gelen ama içinde düşünce, coşku, hatta nükte bile bulunmayan kaba şakalar vardı o sıralar. Persephone, Marsyes, Kirke üzerine niçin şiir yazmıştı? Tiyatro aksesuarı, işporta malı gibi yalan, sahte şeylerdi hepsi de. Şiirin canlı anahtarını ancak şimdi bulmuştu. Sözcükler, yeni doğmuş bir bebeğin çığlıkları gibi şaşkınlık, acı, mutluluktan başka bir şey vermemeliydi. Ve Nivey, incecik kağıtlar üzerine kendi uydurduğu sözcüklerle şiir yazıyordu. Sabahları ise karaciğer iltihabından ve eklemlerindeki dayanılmaz ağrılardan şikayetçi, acınacak bir aylık alan, herkesten ve her şeyden nefret eden yaşlı bir memur gümrük idaresindeki işine gidiyordu. Gümrük dairesi müdürü Duple, yeni memurun seçkin bir kişi olduğunu biliyordu. Perrichon söylemişti bunu ona. Nivey İçişleri Bakanlığı'nda bir pasaport dairesinin başında bulunmuş, Almanlarla çalışmış, zengin bir Amerikalı kadınla evlenmiş, Transok'u yönetmişti. Hepsi bir yana şairdi ve 2-3 tane kitabı yayınlanmıştı. Şimdi ise meteliksizdi. Bu işi de ona bediye bulmuştu. Bütün bunlar Duple'yi dehşetli meraklandırıyordu. Çok sıkıcı bir yaşayışı vardı Duple'nin ve ancak gazetelerde yazılan yüksek sosyete skandallarıyla avutabiliyordu kendini. Duple bir gün Nivey'e bir bara gidip birlikte bir aperatif içmelerini önerdi. Sizin çok ünlü bir şair olduğunuzu duydum. Beni bağışlayın ama bu konularda hiç bilgim yoktur. Bir zamanlar okulda Hugo'yu, Lamartine'i okumuştuk ama aradan o kadar çok zaman geçti ki onları bile unuttum. Oysa gerçek bir şairle konuşmak büyük bir onur benim için. Nivey gülümsedi. Kirke'nin maskesini size armağan edeyim. Japon kağıdına basılı numaralı bir nüsa kaldı elimde. Ünümü bu kitapla kazanmıştım ama ben hiç beğenmem onu. Zaten şimdi başka türde yazıyorum. Duple hayranlıkla bakıyordu ona. İkinci bardakları derken üçüncüleri boşaltmışlardı. Ne zamandan beri içmeyen Nivey canlanmış, yanakları al al olmuştu. Eğer bana bir şiirinizi okursanız diye rica etti Duple, bu benim için büyük bir onur olur. Nivey yeni şiirlerini daha kimseye göstermemişti. Gülümseyerek şöyle düşündü. İşte ideal bir okuyucu. Beyni bayağı şiirle yıkanmamış, Hugo'yu, Lamartine'i ise çoktan unutmuş, yalnızca yükleri, gümrük ambarlarındaki malları, vergileri anımsıyor. Bir bebeğin heyecanları böyle bir insanı etkileyebilir. Pekala, size küçücük bir şiirimi okuyacağım. Özgürlüğü duyan bir yüreğin sevinç taşkınlığı anlatılmaktadır bu şiirde. Sözcüklerden anlam çıkarmaya uğraşmayın. Bütün sözcükleri ben uydurdum. Kendinizi şiirin müziğine kaptırın. Yaşlı kişilere özgü çatlak bir sesle okumaya başladı. Artele nali blondebe, mumu abela abelo katala, mumu atelo, her dormaro. Duple korkmuştu. Deli bu adam. Nereden gönderirler böylelerini bilmem ki. İnsanı boğabilir bu adam. Ellerine bak şunun, tam katil eli. Nivey okumasını bitirince Duple telaşla teşekkür etti. Şaşılacak şey çok çektiğiniz anlaşılıyor. Öyle bir pis zamanda yaşıyoruz ki. Siz sanıyor musunuz ki ben sakin bir insanım? Sinirlerim perişan, elim ayağım kesilecek gibi oluyor. Garsonu çağırdı. Nivey'e bir kez daha teşekkür etti. Ne büyük bir şeref benim için ama beni bağışlayın. Halama bugün kendisiyle yemek yiyeceğime söz verdim. Doğum günü de bugün. Nivey her zaman yemek yediği ucuz bir lokantaya gitti. Periz yapıyordu ve garsonun önüne koyduğu sebze püresine bezginlikle baktı. Çevresinde yalnız, kederli kişiler oturuyordu. Bunlar gazete okuyorlar, esniyorlar bıçaklarını sırtıyla, bardaklarına vurarak uykulu, somurtkan garsonları çağırıyorlardı. Hiç de iyi bir hayat sürmedim diye düşündü Nivey ve işte faturası. Esin perim havalanamıyor, masaların altında sürünüp duruyor, bir tekme atıp Duple gibilerin üzerine doğru fırlatabilirim onu. Birden gülümsedi. Vahlanacak bir şey yok. Yakında bombayı patlatacaklar ve o zaman ne bu gümrük dairesi, ne bu kent, ne bu dünya, hiçbir şey kalmayacak. mavi bir tozdan, havadan ve hiç olmamış şeylerden başka. 24. ayrımın sonu sayfa 268.